Tekrardan selamlar sayın oy veren, nasılsın? Ben gayet iyiyim. Bugün yine ölüm tehditleri ve linçlerle dolu bir gün geçirmekteyim Twitter'da. Size biraz YKS'den bahsedeceğim. Tahmin ediyorum ki pek çoğunuz YKS'ye girdiniz. YKS'ye girmeniz demek yakında oy vereceğiniz ya da hali hazırda oy veren olduğunuz anlamına gelmekte. Bu yüzden oy veren kategorisine giriyorsunuz. Efendim, üniversite okumanın Türkiye'deki anlamı nedir? Açıkçası benim gözümde üniversite okumanın Türkiye'de hiçbir anlamı yok. Eşeği bağlasan bitiriyor. 7 yılda 8 yılda bitiriyor ama bitiriyor. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman yine hep Almanya'dan örnek veriyorsun diyeceksiniz ama ben kendi tecrübemi anlatmak zorundayım, kusura bakmayın. Mesela Almanya'da bir dersin bir sınavından iki kere kaldığınız zaman yalvar yakar bir dilekçeyle üçüncü kez o dersin sınavını alabilirsiniz. Üçüncüde de geçemezseniz eğer o dersin olduğu herhangi bir bölümü tekrar okumanız Almanya içerisinde yasaklanır. Yani bildiğiniz banlanırsınız o bölümden ve dersten. Türkiye'de durum böyle değil. Çünkü Türkiye'de şunun reklamı yapılıyor. Bizim her yerimiz üniversite. Bizde üniversiteli oranı çok yüksektir. İnanılmaz yüksektir. Herkes üniversite okur. Ama bu övünülecek bir şey mi diye sorarsanız bana, açıkçası çok da övünülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü üniversiteli ve üniversite enflasyonu var Türkiye'de. En basitinden mesela bizim ülkede kaç tane öğretmene ihtiyacımız olduğu bellidir. Ülkede kaç tane çocuk doğduğu belli. Ülkedeki çocuk nüfusunun ne kadar olduğu, ya da çocuk demeyelim, öğrenci nüfusunun ne kadar olduğu belli. Bunun planlaması aslında çok kolay olması lazım. Yani bizim kaç tane edebiyat hocasına, kaç tane fizik hocasına, kaç tane sınıf öğretmenine ihtiyacımız var. Aslında bu verilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olması gerekmekte ki buna istinaden de öğretmen yetiştirilsin. Ama ve lakin öğretmenlik konusunda bile, öğretmenlik mesleğinde bile elimizde bir enflasyon var. Öğretmen enflasyonu var. Bunu bile beceremiyoruz. Ya da nüfusun artışına göre, açılacak hastanelere göre bizim kaç tane hemşireye, sağlık çalışanına, acil tıp teknisyenine ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekir. Ama sanki bilmiyormuşuz gibi gani gani fazla fazla bu insanlardan tabiri caizse üretiyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Tabii elimizde üniversite mezunu işsizler ordusu oluyor. Yani sonucu çok belli. Önlemi de çok belli. Ama bununla nedense uğraşmıyoruz. Tabii ülkede ekmek aslanın ağzında tabii. İnsanlar da üniversite okumazsam ben bok mu yerim diye düşünerekten en azından üniversite okumak zorunda olduğunu hissediyor. Krediler de var öğrencilere verilen. Benim zamanımda öyle krediler yoktu. Varsa da çok az bir kesim faydalanıyordu. Ama kredi demek tabii öğrencinin bunu geri ödeyeceği anlamına gelmekte. Son zamanlarda bu kredilerde vergi dairesine bağlandı ve kredilerin vergi dairesine bağlanması demek, yani kredi borçlarının vergi dairesine bağlanması demek çok daha sert yaptırımlar demek. Ben şirket sahibi bir insan olarak biliyorum ki eğer GİB'e, yani Gelir İdare Başkanlığı'na borcunuz varsa tabiri caizse boku yediniz. Nasıl boku yediniz? Hacize kadar gider bu iş. O parayı illaki alırlar sizden. Banka hesaplarınız bloke olur vesaire vesmekam. Şu ana kadar tabii bunları görmedik ama olmayacağı anlamına da gelmez. Ondan sonra tabii üniversitelerin kalitesinden de biraz bahsetmek lazım. Dünyada ilk 500'e bir tane bile üniversite sokamıyoruz. Benim yine bununla ilgili çok anekdotlarım var. Mesela bir Erasmus partisinde Almanya'da Hacettepe gibi çok iyi bir üniversite diyebiliriz herhalde Türkiye çapında. İyi bir üniversitenin son sınıfında Almanca okuyan bir kızın aslında benim 3 ayda öğrendiğim Almanca kadar Almancayı bilmiyor olması beni şoke etmişti mesela. Tabii burada sinirlenebilirsiniz. Kardeşim sen bizim üniversitelerimizi mi yarıyorsun, işte benim yıllardır verdiğim emeği mi yarıyorsun? Yani objektif bakarsanız aslında ben burada gerçekleri söylüyorum. Çünkü benim biyokimyada birinci sınıfta, birinci dönemde kullandığım fotometreyi görmeden biyokimya bölümünden mezun olan arkadaşlar var. Bunlar yani benim sorup da mezun olan arkadaşlardan aldığım bilgiler. Şimdi kendi geçmişime döneyim. Benim annem babam nesil olarak boomer nesli. Haliyle gördükleri bazı şeyler var. İşte ne görüyorlar? Diyorlar ki ya bizim zamanımızda tahsilli insan çok yoktu. Okuyanlar kendilerini kurtardılar. Okuyan kimdir? Doktordur. Mesela benim babam doktor. Okumuş, kendisini kurtarmış. Annem hemşire. O da bir şekilde işte köyünden bir şekilde kurtulup sağlık meslek yüksekokulunda, sonra üniversitede yüksek hemşirelik yaparak hemşire olmuş. Ama anne mesela babama bakıp diyor ki lan diyor biz bu kadar okuduk, bu kadar kazanıyoruz. Adam şu kadar okumuş, ne kadar kazanıyor şimdi? Annemin matematiği bu yönde. Ha, o dönem için bu geçerli mi? Evet, o dönem için geçerli. Gerçekten onlar çünkü neredeyse ilk kalifiye mühendisler, ilk kalifiye doktorlar, efendime söyleyeyim avukatlar, hakimler. Yani şu anda o kadar çok avukat, o kadar çok avukat demeyelim de hukuk mezunu insan var ki bunun enflasyonu anlat anlat bitmez. Çünkü en kolay açılan fakülte hukuk fakültesi. Yani bir tane derslik, iki tane sıra, bir tane öğretim görevlisi açtın sana hukuk fakültesi işte ne olacak? E tabii annem şimdi bakıyor ne kadar okursan o kadar para kazanırsın gibi bir denklem var karşısında. Annem Tiger Mom oluyor. Şimdi Tiger Mom nedir? Tanıyacaksınız aranızda annesi Tiger Mom olan illa vardır. Tiger Mom Amerikan kültüründe Asya kökenli olan öğrencilerin akademik konuda çocuklarına çok baskı yapan annelerine verilen isimdir. Kaplan anne. Yani çocuk öyle bir baskı altındadır ki işte gider matematik sınavından 90 alır. Anne der ki niye 95 almadın? Yani bunlara Tiger Mom diyoruz. Hatta bu stereotip o kadar yaygındır ki eğer Asyalıysanız ve matematiğiniz kötüyse Amerika'da dalga konusu olursunuz. Çünkü böyle alışmışlar. Yani Asyalılar matematiği iyidir, annesi Tiger Mom'dır, akademik olarak kuvvetlidir gibi bir stereotip, bir algı var onlarda. Şimdi boomer nesli ve annem tabii ki şunu görüyor. Diyor ki kafasındaki denklem ne kadar okursan o kadar para. E bizim üstümüzde baskı, bize de bu empoze ediliyor. Çünkü zaten özel sektörü görmemişler. Kendileri sağlık sektörü dışında bir şey görmemişler. Yani her ne kadar diğer memurlara benzemese de memurlar. E bize Tiger Mom bir anne ve aslında çok da akademik başarımız umrunda olmayan bir baba denk geldi. Annemizi babamızı seçmiyoruz. E tabi annem bu baskıyı kurdu bize. Dedi ki siz okuyacaksınız. İşte çok güzel puanlar yapacaksınız. Çok güzel üniversiteler kazanacaksınız. Ve çok güzel paralar kazanacaksınız. E biz de çocuğuz yani. Annemiz ne derse ona inanıyoruz. Biz de zannediyoruz ki hani hakikaten çok güzel puanlar yapsak, çok güzel üniversitelere girsek çok güzel bir hayatımız olacak. Yani hazırda bekliyorlar böyle. Patronlar bizi işe alacak. Diyecekler ki ooo Ahmet Bey hoş geldiniz. Ooo Ahmet Bey'in ablası siz de hoş geldiniz. Alın size para. Yaşayın lan. Harika çalışmışsınız falan. Biz öyle zannediyoruz. Hayalimiz bu yani. Çünkü yani onların zamanındaki KPSS'ye bakıyorum. İnternette bulabilirsiniz. Gerçekten 62 ile 62'yi toplayıp gerçekten 6-7 soruluk bir sınav bu. 62 ile 62'yi toplayıp hatta soru yanılmıyorsam şöyleydi. Bir okulun erkek ve kız öğrenci sayısı eşitse ve erkeklerin sayısı 62 ise bu okulda kaç öğrenci vardır? Yani 7 sorudan 8 sorudan birisi bu. Bu soruları çözüp memur olmuşlar ve bu insanlar tahsilli sayılıyorlar onların zamanında. Düşünün yani. Mesela bazen babam da gaza gelip estirirdi. İşte bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda şöyleydi. Bakın ben tıbbı kazandım. Yani babam tıbbı niye kazandı? Çok çalışkan bir öğrenci olduğu için mi kazandı? Hayır, zeki bir öğrenci miydi? Evet. Yani çalışkan olmadığını nereden çıkarıyorum? Şuradan çıkarıyorum. Normal yaşayarak tıbbı kazanabilmiş adam. Çünkü normal aktiviteleri var. Mesela bakıyorum eski fotoğraflarına bakıyorum. Adam dalmaya gitmiş, yüzmeye gitmiş, işte arkadaşlarıyla dolaşmış, konsere gitmiş, sokaklarda, protestolarda bulunmuş, yeri gelmiş tarlada çalışmış, yeri gelmiş inşaatta çalışmış. Yani normal bir yaşam sürerek tıbbı kazanabilmiş. Şu anda siz normal bir yaşam sürerek tıbbı kazanabilir misiniz? Hayır, kazanamazsınız. Yani günde en az 12 saatinizi derse ayıracaksınız ki en azından son yılınızda diğer rakiplerinizi geçebilirsiniz. Çünkü milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Milyonlarca rakibiniz var. Bir soruyu yanlış yaparak ya da boş yaparak tıp fakültesini kaçırabilirsiniz. Yani o zaman bırakın üniversite okumayı, lise okuyan sayısı kaçtı ki kimlerle yarışıyordunuz? O yüzden boomerların bu söylemlerine çok da kafayı takmamak lazım. İşte sizin zamanınızda şöyleydi de ben böyle oldum. Hiç alakası yok. Yani siz kendi zamanınızda kendinizi karşılaştıracaksınız. Annenizin babanızın bu eziklemelerine de kulak asmayacaksınız. Şimdi peki tıp dedik, doktorluk dedik. Yine bildiğim örnekten gidiyorum. Tıp fakültesi ve diğer eskinin geçerli meslekleri şu anda geçerli mi? Mesela hukuk okusanız hayatınız kurtuluyor mu? İnşaat mühendisi olsanız hayatınız kurtuluyor mu? Elektrik mühendisi, elektronik mühendisi olsanız hayatınız şu an kurtuluyor mu? Hayır, kurtulmuyor. Yine doktorlukta örnek vereceğim. Geçen bölümde de bahsetmiştim. Ayrıntısına fazla girmeden. Doktorun bugün kazandığı para $900. Yani çok fark yaratmayan bir doktor değilseniz, ünlü değilseniz, alanınızda çok başarılı değilseniz çok da bir para kazanmayacaksınız. İnşaat mühendisleri. Bugün inşaat mühendisleri çoğunluğu Arap ülkeleri ya da Türkiye ülkeler olmak üzere yurt dışında çalışıyorlar. Ya çünkü Türkiye'de inşaat sektörü bitti. Şişirilmiş bir balondu ve patladı. Çoğu ya Arap Yarımadası'nda ya Türkiye devletlerde işte nedir Türkmenistan, Özbekistan'da vesaire ya da Afrika'da faaliyet gösteren büyük Türk inşaat firmalarının çalışanları olarak oralarda çalışıyorlar. E hukuka bakıyoruz. Hakim savcı olamazsın kardeşim. Onu bir kere geç. Avukat olursan da ya ailenin bu sektörde bir geçmişi olacak ki tanınasın, müşterin olsun. Ya da birilerinin altında çalışıp onun verdiği maaşa tam edeceksin. Yani aslında bakarsanız hiçbir mesleğin bir geçerliliği yok. Şimdi bu meslek meselesine tekrar geri döneceğim. Ama ben kendimle ablamın hikayesini anlatmak istiyorum size çok kısa. Ben 2005 yılında ÖSS'ye girdim. Çok çalışkan bir öğrenci değildim ama maalesef sınıf atlamak gibi bir hatada bulundum. Biz ablamla Antalya'nın en yüksek puanlı lisesinde aynı dönemde okuduk ve ablamla aynı dönemde okulu bitirdik. Aslında dönem arkadaşıydık. Neredeyse sınıf arkadaşı da oluyorduk ama müdürden rica ettik aynı sınıfta okumadık. Şimdi evde iki tane farklı öğrenci tipi var. Ablam gerçekten çok çalışıyor. Ben çok çalışmak istiyorum ama dikkati de dağınık bir öğrenciyim. Ki haklıydım da bence. Çünkü bir öğrencinin 16 saat ders çalışması namümkün. Yani biz sabah 6'da kalkardık, okula giderdik. İşte dersimiz saat 8'de başlardı. 16'da çıkardık. O işte 18 gibi dershaneye giderdik. Dershaneden çıkardık 8'de 9'da. Oradan özel derse giderdik. Yani bir öğrencinin sabah 6'da kalkıp kapanışı gece 11'de yapıp bu sürenin zarfı boyunca full ders çalışması mümkün değil. Ablam nasıl yapıyordu? Bizim okuldaki diğer inek arkadaşlarım nasıl yapıyordu bilmiyorum ama yapıyorlardı. Değdi mi diye sorarsanız değmedi. Burada biraz ablamın hikayesini anlatacağım bana kızmazsa. Mesela ablam çok güzel bir puanla işletme enformatiği tam burslu kazandı. Ve orayı birincilikle bitirdi. Öyle bir birincilikle bitirdi ki çan eğrisini yükselttiği için arkadaşlarının hit listindeydi. Yani ablama suikast falan düzenleyeceklerdi. O kadar sert bir birincilikle bitirdi. Sonrasında gitti İngiltere'de master'ını yaptı. Orada da başarılı bir şekilde master'ını yaptıktan sonra ülkeye döndü. Şimdi annemin anlattığı naratifte ablamı havada kapmaları gerekiyor değil mi? Yani diyecekler ki "Oo, Ahmet'in ablası hoş geldin. Gel bu sana iş. Al bu da aylık 25 bin lira maaş. Biz seni bekliyorduk. Neredeydin ya sen? Oha böyle akademik geçmiş mi olur?" falan demeleri gerekiyor. Öyle olmadı. Nasıl oldu? Ablam mülakatlara gitti. Hep böyle son 2'ye kalıyor. Son 3'e kalıyor. Sonra iş alamıyor. Bir gün bir mülakatta son 2'ye kaldığı çocukla tokalaşmışlar. Demişler ki iyi olan kazansın. İşte birbirlerine ekleşmişler sosyal medyada. Sonra ablama haber geliyor. Diyorlar ki maalesef sizi alamıyoruz. Ablam da çocuğa soruyor. Ya diyor seni mi aldılar? Hayır. O gün son bir üçüncü bir kişi eklenmiş dışarıdan. Onu almışlar. X yeğenin yeğeni. Artık kimin yeğeniyse bilmiyorum. Çünkü ülkede liyakat yok. Yani özel sektörde bile liyakat yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve siz ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar güzel akademik geçmişiniz olursa olsun, ilk işiniz böyle alacalı güzel bir iş olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Uzun bir süre emeğiniz sömürülecek. O emek sömürüsünden kendinizi iyi bir şekilde pazarlayabilirseniz belki başka bir firmaya geçerek kurtulacaksınız ya da kurtulamayacaksınız. Burada kendinizi iyi pazarlamaktan kastım nedir? Oturup insan kaynaklarıyla konuştuğunuz zaman, alınacağınız zaman çok iyi pazarlayabilirseniz, işte karizmanız çok iyiyse, soft skill dediğimiz yetenekleriniz çok iyiyse, kendinizi güzel pazarlarsanız oradan güzel bir maaş koparabilirsiniz. Ha koparamazsanız yapacak bir şey yok. Ha buradan neyi çıkarabiliriz? Biz okuyunca adam olacağımızı zannediyorduk. Okuduk, olamadık. Ben okumadım. O ayrı bir mesele. Onu başka bir gün konuşuruz ama ablamın örneğinden yola çıkarak ablamın okuyup da zannettiğimiz seviyede bir refaha kavuştuğunu söyleyemeyiz. Şimdi bizi gören Z kuşağı da şunun farkında. Üniversite okusa ne olacak? Mesela biz bir kere oturup hesap yapmıştık. Yani babamın, annemin bize okul için, eğitimimiz için harcadığı paraları toplayıp, biriktirip aslında ev ala ala ya da gayrimenkule yatırım yapa yapa ilerleseydik bugün daha çok para kazanırdık. Ha bu maddi olarak insanı tatmin eder, manevi olarak tatmin eder mi bilmiyorum. Şimdi geçim sıkıntısı çeken arkadaşlar diyecek ki ulan para varsa vardır yoksa yoktur. Para varsa da mutluluk vardır. Ama öyle olmuyor. İnsanın yani Amerikalı'nın fulfillment dediği kendini böyle doygun hissetmesini gerektiren bir iş yapma gerekliliği var. Yani böyle bir hissi var insanın ve bunu da maalesef doyurmanız gerekiyor. Şimdi Z kuşağı da görüyor bizi. Diyorlar ki ulan okusak ne olacak? Okumasak ne olacak? Haklısınız. Bu noktada çok klasikleşmiş bir sözü söyleyeceğim size. Ama beni lütfen yanlış anlamayın. Hobinizi sevdiğiniz şeyi işe çevirmeniz lazım. Ben bunu yüksek bir atın sırtından söylüyor gibi görünüyor olabilirim şu anda hobisini meslek edinmiş bir insan olarak ve ekonomik özgürlüğü gayet iyi olan bir insan olarak. Ama beni yanlış anlamayın, lütfen dinleyin. Şu anda mesela yine doktorluktan örnek vereceğim. Tıpla alakanız yoksa, insanları iyileştirmek size manevi bir katkı sağlamayacaksa, bundan tatmin olmayacaksanız doktor olmanın anlamı yok. Neden yok? Çünkü alacağınız maaş çok yüksek bir maaş değil. Ama işinizde fark yaratabilecek seviyede işinize aşıksanız, İşte o zaman fark yaratacak bir doktor oluyorsunuz. O zaman adınız duyuluyor. O zaman ünleniyorsunuz. O zaman belki özel hastanelerde ameliyat fiyatları daha yüksek olan bir doktor oluyorsunuz. Ya da başka işlere geldiğimiz zaman kazancınız artıyor. Daha mutlu bir insan oluyorsunuz. Daha tatmin bir insan oluyorsunuz. Şimdi eskiden sevmediğin işte çalışıp yine de güzel bir para kazanıp mutlu olmak vardı. Ama günümüzde öyle sevmek zorundasın ki işini, öyle bir fark yaratmak zorundasın ki hakikaten tatmin olacak bir parayı da kazanabilirsin. Bu sebeple aslında sevdiğiniz şeylerle uğraşmak çok daha önemli bir hal aldı. Tabi hobi sahibi olmak çok zor bir şey günümüzde. Onu da biliyorum. Çünkü hobiler pahalı. Ben size ne tavsiye edebilirim? Daha önce karşılaştığım örneklerden yola çıkarak birkaç hikaye anlatabilirim. Örneğin benim çalıştığım uluslararası şirkette ben marketing departmanındaydım. Orada bizim bir video ekibimiz vardı. Muhteşem editler yapan, muhteşem video kullanmayı bilen insanlar vardı. Mesela bunlar alaylı insanlardı. Bunlar eğitim görmüş insanlar değillerdi. Ama hobileri yönünde kendilerini çok iyi geliştirmişlerdi. Şirketinde sattığı ürünle ilgili, alakalı oldukları zaman bu tip yerlerde iş bulabiliyorlar. Ha, Türkiye'de bu geçerli mi? Kısmen. Ama yurt dışında çalışmak isterseniz işinize yarar mı? Evet. Yani bunu züğürt tesellisi olarak görmeyin kesinlikle. Hani üniversiteyi kazanamadınız yine de kendinizi iyi hissedin diye anlatmıyorum bunları. Çünkü üniversite kazanmak ya da üniversite bitirmek gerçekten bu hayatı yaşamanın ön gereksinimlerinden birisi değil. Hoşunuza giden şey neyse, yapmayı sevdiğiniz şey neyse bunun üstüne gitmenizi tavsiye ederim. Bu açıkçası 3D printerla bir şeyler basmak da olabilir. Bir şeyleri boyama hobisi de olabilir. Yani çevremde o kadar farklı işlerden o kadar farklı paralar kazanan insanlar var ki. Mesela bir tane arkadaşım var. Süper kahramanların çizimini yapıp Instagram'dan bunları satıyor. Ha şimdi PayPal'in olmadığı ülkede bunların satımını gerçekleştirmek, parayı kazanmak zor bir şey. Ama bir şekilde bulan yolunu buluyor. Çizimde kendini geliştirebilirsin. Daha dijital yeteneklerini geliştirebilirsin. İşte video editinde kendini geliştirebilirsin. Çekimde kendini geliştirebilirsin. Yazılımda kendini geliştirebilirsin. Evet, yine çok geleneksel bir söylem olacak ama hashtag yazılım öğrenin. İlgin alakan olan yerlerde kendini geliştirdiğin zaman inan bana hayat senin için daha güzel olacak. Evet, ülkede mesela yazılımdan kendini geliştiriyorsun. Gamingle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsun. Oyun çıkarmak istiyorsun. Önünde çok fazla engel var. Bunu ben söyleyebilirim şirket sahibi bir insan olarak. Çok fazla arkaik, dinozorlaşmış, bürokratik meseleyle uğraşacaksın. Ama günün sonunda dünya çapında bir satış sağlayabilirsen bu sektörden para kazanman çok da zor değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Kendinizi geliştirebildiğiniz noktalarda kendinizi geliştirmeye çalışın. Bir Photoshop bilmek, bir yazılım bilmek, bir video edit bilmek, hatta SEO bilmek, Google'a reklam vermeyi bilmek, Instagram'da reklam nasıl verilir bunları bilmek, Twitter'da sosyal medyada nasıl çalışılır bunları bilmek. Günümüz meslekleri bunlar. Ki bunları da zaten üniversitede öğrenemiyorsunuz çoğunu. Yani bugün yazılım öğrenmek isteseniz bile en azından Türkiye'deki üniversitelerde güncel yazılım yöntemleri çok da iyi öğretilmiyor. Aslında basic temelleri öğrenip kendinizi işe girdiğiniz zaman sıfırdan yine geliştirmeye başlıyorsunuz. Hele reklamcılık konusuna hiç girmeyeceğim. Hala size tabelalar bilmem neler anlatılıyor. Yani kaç tane üniversitede SEO eğitimi var ben göremedim müfredatında. Varsa bana yorumlardan ulaştırabilirseniz sevinirim. O yüzden kendinizi geliştirmek için interneti kullanın her şeyden önce. İngilizce öğrenin her şeyden önce. İngilizce öğrenin. Çünkü her zaman söylediğim gibi İngilizce biliyorsanız internette atom bombası yapmayı da öğrenirsiniz. Sıcak cama üfleyip ondan şişe yapmayı da öğrenirsiniz. Her şeyin tutorialı var internette. Kendinizi geliştirmenin sınırı yok. Bu biraz böyle kişisel gelişim podcast'i gibi bir şey oldu. O şarlatanlar gibi hissettim kendimi. Ama üst metin yerine alt metinde anlattığım şeylere odaklanırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bugün YKS oldu konumuz. Çok da politik meselelere girmedik ama kendinize çok iyi bakın. Gözünüzü açık tutun. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Arrivederci.